Ayrım 39, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 412. 105. Bölüm. Zifiri karanlık, silah sesi, karanlığı bölen fener ışıkları, gecenin derinliğinde çevredeki ormanların bir yerinde ses bombaları patlatılıyor gibiydi. Ben ise koşar adam samanlığın yolunu tuttum. Açık kapılara dikkatle yaklaştım ve Sig'i elimde hazır tutarak içeriye süzüldüm. Yerdeki kapak açıktı. Aşağıdaki mağarayı aydınlatan ampul dizisi yanıyordu. Fenerin ışığını aşağıdaki tünele tutup rutubetten parıldayan duvarlarda gezdirdim. Fener ışığının gölgesi dışında hiçbir hareket yoktu. Kulak kabarttım, hiçbir şey işitmedim. Ayak sesi bile yoktu. Ya Chet karanlıkta durmuş, peşinden gelenlere tuzak kurmuşsa? Kaçmadan önce bütün hızıyla depoya koşmasının daha mantıklı olacağını düşündüm. Mallardan kurtulmak, kanıtlardan kurtulmak için. Yoksa sadece hırs mıydı? Hangisi olursa olsun sahip olduğu para ve ilişkilerle istediği an ortadan kaybolabilir, sırra kadem basabilirdi. Ayağımı mağaraya inen merdivene koydum, son iki basamağı atladım ve ayaklarım zemine bastı. Sesi o zaman işittim. Koşan birinin ayak sesleri. Bahse girerim ki Chad'in ayak sesleri. Bacaklarımın olanca kuvvetiyle tünelde koşmaya başladım. Aldığım her soluk katı buzmuş gibi ciğerlerimi donduruyordu. Dakikada bir durup kulak kabarttım. Bir sürtünme sesi duydum, ardından da darbeler. Mümkün olabildiği kadar sessizce koştum. Ampuller sönerse kullanabilmek için fenerimin ışığını kapattım. Birkaç dakika sonra tünelin sonuna yaklaştığımı anladım. İşittiğim ses dindi, yüreğim titredi. Dehşet içindeydim. Yine de kendimi zorlayıp ilerledim. Tünelin her dönemecinden dikkatle geçtim. Ardından kırılıp açılan bir kapı gibi esneme sesi duydum. Sonra ayak sesleri geldi. Onların peşinden de boğuk sesler. Öylesine boğuk ki nereden geldiğini anlayamadım. Ama sonunda meşe ve demirden yapılmış kapının önüne vardım. Ardına kadar açıktı. Çedden eser yoktu. Ödüm koptu. Göğsüm gümbür diyordu. Sonra keskin ve belirgin bir gürültü işittim. Yere taş düşüyormuş gibi bir ses ve Chad bir girintiden tünelle çıktı. Elinde bir sig, diğerinde ise ağır bir bez torba. İçinde ne olduğunu tahmin edebiliyordum. Yüzünün rengi çekilmişti. Her zaman düzenli saçları diken diken olmuş, karma karışık dağılmıştı. Bir av hayvanı gibiydi. Ama birkaç adım ötede bir platoya ve oradan da özgürlüğe açılan bir ağız olduğunu bilmenin güveniyle hala kibirliydi. ''Bir başına kalmayı beceremiyorsun değil mi Kef?'' Courtney'nin tabancasını doğrulttum. Torbayı ayaklarının dibine bıraktı. ''Ne yapacaksın Kef? Beni vuracak mısın yoksa?'' ''Gerekirse şimdi benimle dönüyorsun.'' Sinirli, öfkeli bir kahkaha attı. ''Öyle mi dersin?'' Birden beynimde bir şimşek çaktı. Bir zamanlar güvendiğim birinin yalancının, düzenbazın ve katilin teki olduğunu öğrenince insanın aklına çok tuhaf şeyler geliyor.
Ne gibi tuhaf şeyler?
Senin için hiçbir zaman bir önemim olmadığı gibi. Benimle Jack'in hayatta olup olmadığını, temas kurup kurmayacağını, geri dönüp dönmeyeceğini öğrenmek için beraber olman gibi. Bu paranoya mı yoksa gerçek mi Chad? Cevap vermedi, gözleri durmadan tünelin çıkışına gidip geliyordu. Yaklaştım.
''Olduğun yerde kal Kat.''
''Düşmanlarına yakın dur ama dostlarını daha da yakın tut.'' ''Bunu bana da mı uyguladın? Sadece Jack'in ortaya çıkıp çıkmayacağını öğrenmek istiyordun değil mi? Ortaya çıkmayınca güvende olduğunu anlayınca ektin beni.'' Cevap vermedi, vermesine gerek yoktu zaten, haklı olduğumu biliyordum. Gerçeğin yüreğimi ikiye yardığını hissettim. Uçak kazası, o da senin işindi. Doğru değil, senin çocuklarına asla bilerek zarar veremezdim. Sorun ne biliyor musun Chad? Artık söylediğin hiçbir şeye inanamıyorum, tek kelimesine bile. Ama şimdi benimle geliyorsun, o sorulara cevap vereceksin, şöyle ya da böyle. Uzaktan silah sesleri, gürültüler ama çok uzakta, bana yardım edemeyecek kadar uzak. Oysa Chad gergin görünüyordu. Onu oyalamam, yavaşlatmam hiç hoşuna gitmemişti. ''Bir şeye inanman iyi olacak Kat, beni durdurmaya kalkarsan ateş ederim. Onun için tabancanı cebine sok ve git Kat,
İkimizin de pişmanlık duyacağı kötü bir şey olmadan buradan git. Tabancasını doğrulttu. Ben de elimdeki sigi.
Benim de tabancam var.
Ama kullanamayacaksın.
İddiaya girer misin?
Evet girerim. Yüzünde bir sırıtış belirdi. Tanner önlem olarak Courtney'nin silahındaki kurşunları boşaltmıştı. İkili oynamaya kalkarsa diye yerine kuru sıkı mermi doldurdu. Yüreğimin yere düşüp dağıldığını hissettim. Haydi durma, tetiği çek Cat. Tünelin çıkış ucunu nişanladım. Seken bir mermiden kaçınmak için vücudumu ve yüzümü yan çevirip tetiğe çöktüm. Silah patladı. Merminin duvarlara çarparken çıkaracağı boğuk sesi bekledim. Ama hiçbir şey duyamadım. Tetiği tekrar tekrar çektim. Aynı şey oldu. Tabanca ateş kusuyordu, kurşun değil, kuru sıkı.
Gördün mü?
Eğilip yerden torbayı aldı. Gitmem gerekiyor. Dışarıda üzerinde ismim yazılı bir dört çeker var. Gitmeye davrandı, peşinden atıldım.
Yapma, değmez Kat, bırak beni.
Sig'in namlusunu tam yüzüme doğrulttu. O sırada bilmiyordum, o da habersizdi. Ama o tabancayı yüzüme doğrultmak koskocaman bir hataydı. Yumuşak bir tıkırtı duydum, kalkan horoz gibi bir ses. Arkama döndüm, Şan 10 metre ötede dikiliyordu. Yine aynı pijama pantolonu ve yalın ayak, yüzünde korku tünelin içine girdi. Tüfek elindeydi, beni izlemiş olmalıydı. Panik Chad'in yüzünü bir deniz feneri gibi aydınlattı. Sig'i doğrultmaya davrandı.
Şan hayır dedi, ona bir şey yapma.
Chad'e cevap verme fırsatı bile vermeden tetiği çekti. Tüfek ateş aldı, ses patlaması gibi bir gümbürtü çıktı. Tünelin karanlığında sonsuza dek yankılandı. 106. Bölüm. Başucumda iki fotoğraf var. En derin iki yaram. Tekrar çiftlik evine döndüm. Bir zamanlar en mutlu olduğumuz yere. Huzursuz gecelerde yağmurun boşandığı veya rüzgarların uluduğu anlarda ahşap çıtaların aralığından odama dolan ay ışığının fotoğraflardaki yüzleri aydınlatması için panjurlarımı bir parmak aralık bırakıyorum. Gözlerimi resimlere çeviriyor ve Jack'in yüzünü görüyorum. Orada bir zamanlar sahip olduğum adamla aşkı ve birlikte düşlediğimiz güzel gelecek umudunu görüyorum. Savaş bunları o ölümcül acısıyla yıktı. Tıpkı yıkıp geçtiği sayısız düş gibi. Bir bakıma en çok ıstırabı hayatta kalanlar, bedenleri, ruhları ve zihinleri yaralananlar, yaslılar, arkada kalanlar çekiyor. Savaşa giderken yanlarında cesaret götürenler bile. O cesaret onları öldürüyor ya da kırıp parçalıyor. Savaş korkakları, nazikleri ve ödlekleri öldürdüğü kolaylıkla iyileri, cesurları ve yiğitleri de yok ediyor. Öldüremediklerini de kırıp geçiriyor. Sonunda hepimizi kıyısından seyreden bizleri bile yıkıyor. Hepimiz sevdiklerimizi yok eden o acımasız fırtınaya kurban gidiyoruz. Jack'i bağışladım. İşkence çeken zihninde hangi iblislerle mücadele ettiğini hiçbir zaman bilemeyeceğim. Ama elinden geleni yaptığına inanıyorum. Hepimizi korumaya çalıştığına da. Yaptığı hataya rağmen iyi bir baba olduğuna da. Ona karşı iyi olabilirim. Hasarlı zihinsel durumunu düşününce bunları kabul ediyorum. En azından bahanem bu. Çarpışmadan kırık, savaştan yaralı çıkan adam benim evlendiğim adam değil. Bir daha bütün olup olamayacağını, zihninin huzura kavuşup kavuşamayacağını bile bilmiyorum. Tek yapabileceğim yanında olmak, sessiz çığlıklarını dindirmek, hasta ruhunu iyileştirmek. Jack'in önümüzdeki aylarda cevaplamak zorunda kalacağı bir sürü soru var, hem de çok fazla. Ama onu sorgulayan insanlar sabırlı görünüyor. Ben de intikam almak istemedim. Herhangi bir suçlamada bulunmadım. Jack'in kendi parçalanmışlığının bedelini ödediğine inanıyorum. Bazen geriye bakıyor ve Güney Carolina'daki o plajda çocuklarımın yüzünü görüp ağlıyorum. Kaybettiğimiz, bizden çalınan ve bir daha yerine konulamayacak bütün o yıllara ağlıyorum. Ama fotoğrafta annemin yanında babamın yüzünü gördüğüm zaman onu affedemiyorum. Henüz bağışlayamıyorum. Belki hiç bağışlamayacağım. İyi bir insandı bir zamanlar, iyiydi. Ama iyilik sonunda ruhunun efendisi olmadı. İnsanların bazen sordukları bir soru var.
aileni, kocanı, kızını, anneni, babanı, bütün bir hayatı kaybetmiş olmakla nasıl başa çıkıyorsun? Cevabı açık, çıkamıyorsun. Yıkıldığın zaman başka biri oluyorsun. Yine de hiç niyetlenmediğin bir savaşın kurbanı olarak iyi kötü yaşamaya devam ediyorsun. Sonrasında uzun bir süre yaşayan bir ölüsün. Tanrı'ya ileniyor, bazen adını lanetliyorsun. Gidenleri aslında hiç gerçekten gömmediğimiz için, onlar yanımızda, dakika dakika, gün gün, yıl yıl bizimle yaşıyor. Öyle de olmalı zaten. Evren acını dindirmek için komplolar kurarken en derin yaralarını kucaklamana, acıyı aşkın hatırlanan tek ölçüsü yapmanın aşkı reddetmek olduğunu fark etmene imkan veriyor. Çocuklarının kahkahalarındaki ezgi, cildinde ipekten bir iz gibi dolaşan parmaklarından duyduğun keyif, yüzünde hissettiğin o harika nefesleri, bütün bunlar aşkın bedelinin bir parçası. Ve bu da acıyla geçmiş ve geçecek bütün yıllara değecek bir bedel. Jack şimdilik koridorun öteki tarafındaki odada yatıyor. Tedbirli hayvanlar gibi birbirimizin etrafında dolaşıyor, birbirimizin sahasına dikkat ediyor, en hassas billurdan yapılmış gibi kalplerimizi bir daha kaybetmekten sakınıyoruz. Şan yanımda, benimkinin yanına yerleştirdiğim bir yatakta, nefes alışını işitiyorum. Burada halinden memnun. Bir zamanlar büyüttüğüm parlak, mutlu çocuk olmasa da en azından hayatta, beni annesi olarak hatırlamakta zorlandığını biliyorum. Aynı zamanda benimle belli belirsiz bir bağlantı hissettiğinin de farkındayım. İçindeki ilkel bir dürtü onu beni korumaya itti ve bunun için ona teşekkür borçluyum. Tıpkı onun şimdi korunduğu gibi, nihayet güvende. Zihnindeki o kapalı kapının bir gün açılacağı ve beni, benim onu gördüğüm gibi göreceği umuduyla yaşıyorum. Düşünüyorum, dua ediyorum ama bilmiyorum. Bazen yüzüne baktığım zaman Jack ve Amy'yi görüyorum. Benzerliği fark ediyor, Sean'ın sesinde onların tınısını işitiyorum. Ve her gece ona hala sevdiği Dr. Seuss masallarını okuyorum. Dinliyor sakince, bazen dalgınca dinliyor ama ona ulaşıp ulaşamadığımı, canlandırdığım anıların hala erişiminin dışında kalıp kalmadığını bilemiyorum. Yine de çoğu zaman uykusunda huzursuz olduğunda uyanıp anne diye sesleniyor. Sesi çocuğumun adımı söylemesi yüreğimi sevinçle dolduruyor. Tamam Şan diyorum, anne burada, haydi uyu tatlım. Ve sesimdeki ferahlığı işiterek, alnında yumuşak dokunuşumu hissederek tekrar gözlerini yumuyor ve unutturucu bir uykuya dalıyor. Yeniden yazmaya başladım. Çok değil, günde bir ya da iki sayfa. İçimden gelmiyorsa daha da az. Yine de bir başlangıç sayılır. Ve sabaha karşı uyanık olup acılı zihnim yüzünden yazdığım sıralarda ya da yağmur, rüzgar fısıldar ya da camı pençelediği zamanlarda benim, Sean'ın ve Jack'in önünde nasıl günler uzandığını, bunların harika güneşli günler mi yoksa ruhu karartacak geceler mi olacağını sık sık merak ediyorum. Sean'la birbirimize gerçekten uzanabilecek miyiz? Bir zamanlar sahip olduğumuz sevgiyi, doğanın güçlü bağı olan anne-çocuk yakınlığını yeniden bulabilecek miyiz? Bazen anlık bir tebessümünde bir zamanlar tanıdığım Sean'ın gölgesini görüyorum. Yüreğim kanatlanıyor. Böylesi günlerde her şeyin iyi olacağını hissediyorum. Yine de emin değilim. Jack'in iyileşeceğinden de emin değilim. Evlendiğim erkek olmasa bile evlendiğimiz insan olduğumuzu hangimiz iddia edebilir? Hepimiz başka başka kapılar açıyoruz. Sevdiğimiz bazen peşimizden geliyor, bazen de gelmiyor. Tek bildiğim Sean'ın yeniden annesi ve babasıyla birlikte olmaktan mutluluk duyduğu. Oğlumuz bu sayede huzurlu uyuyor ve ben de sabırla bekliyor. Jack'le bir zamanlar birbirimizi bulduğumuz o odada tekrar buluşacağımızı umuyorum. Birlikte yatmıyoruz ama seslendiğini duyduğum zaman kabusların uykusuna saldırdığı geceler yanına gidiyor ve alnına nemli bir havlu koyuyorum. Bir daha sevinecek miyiz? Bu dünyadan öte başka bir dünya olduğunu kesin söyleyemediğim gibi bu soruya da cevap veremem. Ama umut verici vaadin beni rahatlattığını biliyorum. daha iyi günler umut ediyorum. Kyle için daha iyi günler umut ettiğim gibi. Ama o umut elimdeki tek şey. Amy için duyduğum acı sürekli bir ıstırap olsa da elimde başka bir şey yok. Hayatında sadece bir kez ama dünyadaki diğer bütün yaratıklardan daha tatlı öten kuşun anlatıldığı Kelt efsanesi gibi yüreğimi geçireceğim dikenlerimi kendim aradım. Hepimizin yaptığı gibi. Yine de Jack, Sean ve Amy'ye duyduğum sevginin bu düzensiz dünyada bir tesadüf değil, hayatımın dokusunda kaçınılmaz bir iplik olduğunu biliyorum. Kavrayabileceğimden çok daha büyük bir anlamı olduğunun bilincindeyim. Uyuyamadığım geceler sahanlıkta bir ışık bırakıyorum. Işıltısı parıltılı altından uzun bir şerit gibi kapımın altından sızıyor. Bir zamanlar Amy'yi yatıştırdığı gibi şimdi bana huzur veriyor. Parlaklığı ve aydınlığıyla başka bir dünyadan bir ruhun, ateşin kızıllığı, kutsal alevi gibi ışıldıyor. Yüreğimi ferahlatıyor. Kızımın bir zamanlar olduğu, hep olacağı gibi parlak, iyilik ruhlarımızın efendisi kaldıkça hepimiz gibi. Beni en çok yatıştıran o parlak ışık parçası, tavanda oynaşan altın bir çember yaratıyor. O çember fırtınalı gecelerde dans ediyor, sıcak gecelerde hareketsiz. Ama hiç, asla gitmiyor. O çembere Amy'nin ışığı diyorum. Kitabın sonu. 6 Mart 2018. Sayfa 412.